Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz kunut dualarıyla ilgili. Dinleyicimiz diyor ki, kunut dualarını bilmeyen veya henüz ezberleyememiş birisi, vitir namazını kılabilir mi? Bu durumda kunut duaları yerine başka herhangi bir dua okunabilir mi?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vitir namazı biliyorsunuz kılınması üzerimize vacip olan namazlardan biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vitir namazını, yani tabiri caizse günün en son namazını tek rekat olarak, yani üç rekat, bazı rivayetlerde tek rekat olarak, bundan dolayı vitir adını alıyor. Tek sayılı olması hasebiyle kıldığına dair elimizde hadisler, deliller var. Dolayısıyla vitir namazını kılmak bizim üzerimize bir vazife. Vitir namazının diğer namazlardan ayrıldığı bir nokta da son rekatında kunut yapılması. Kunut dua demek Basri Hocam. Dolayısıyla kunut duası diye, yani bu makamda, bu mevkide efendim üçüncü rekatı kıldıktan sonra rükûya gitmeden Allahu Ekber diye tekbir alarak dua yapıyoruz. Bu duanın hangi dua olacağını da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sahabe efendilerimizin uygulamalarından görüyoruz. Binaenaleyh burada genelde halk arasında kunut duası olarak meşhur olmuş olan Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme iyyâke nesta'in diye başlayan iki dua metni var. Bunları yapıyoruz. Böylelikle de kunut, yani dua yapma vazifesini yerine getirmiş oluyoruz. Fakat burada asıl olan dua yapmaktır. Duanın bu sözünü ettiğimiz lafızlarla, dualarla olması gerekli mi meselesi, kardeşimizin belki de sorusunun temel noktasını teşkil ediyor. Binaenaleyh tekbir getiriyor, Allahu Ekber diyerek. Şimdi kunut yapması lazım, dua okuması lazım. Namaza yeni başlamış olan bir kimse bu kunut dualarını ezberlemekte bir süre sıkıntı çekebilir. Mamafi sıradan birini çevirip kunut dualarını okuyun deseniz o da okumakta zorlanır. Namaz içerisinde kolaylıkla okuyoruz elhamdülillah. Ama namaz dışında okuyun dendiğinde bazı kardeşlerimizin zorlandığı oluyor. Ala külli hal, bu kunut dualarını ezberleyememiş olan bir kimse veya henüz tam ezberleyememiş olan bir kimse kunut duaları yerine başka dualar okuyabilir mi? Okuyabilir. Ne okuyabilir? Allahümme gfirli diyebilir. Efendim Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar duasını okuyabilir. Veya başka dualar okuyabilir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin konut olarak yaptığı dualardan bir tanesi Allahümme ehdini fîmen hedeyt ve afini fîmen afeyt diye başlayan duadır. Böyle bir dua da yapabilir. Ala külli hal burada önemli olan bir müddet dua ile meşgul olmaktır. Onun için Allahümme gfirli, Allahümme erhamni gibi kısa cümlelerle dua yaptığında bunları tekrar eder deniliyor. Yani Allahümme gfirli, Allahümme gfirli, Allahümme gfirli gibi üç defa tekrar eder. Binaenaleyh burada bir müddet dua ile meşgul olmak gerekir. Ama zaman içerisinde bu duaları Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize nakl olan Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyyâke na'budu şeklinde başlayan dualarla yapmak uygun olandır. Ama bu süre zarfında geçici olarak Allahümme gfirli, Allahümme erhamni, Rabbena atina fid dünya haseneten veya bir başka duayı burada dua olarak yapar. Binaenaleyh buranın vacibi, yani buranın görevi burada dua yapmaktır. Ama bu duanın hangi lafızlarla olacağı meselesi diğer bir meseledir. Sünnette varid olan sahabe efendilerimizden gördüğümüz şekliyle okuya geldiğimiz duaları ezberlemek ve bunları okumak gerekir. Ama okuyana kadar, öğrenene kadar bunun yerine ikame edeceğimiz başka dualar olabilir. Bu duaların tercihi de bize kalmıştır. Kolayımıza gelen duaları okuruz. Mamafi önemli olan mesele burada, yani üçüncü rekatta rüküye gitmeden önce tekbir alıp bir müddet dua ile meşgul olmaktır.
Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Efendim, yine namazla ilgili bir soru var. Deniyor ki namaz kılarken çalan telefonu sessize almak veya kapatmak namazı bozar mı? Namaz içinde ne kadarlık bir hareket namaza engel sayılır?
Şimdi namaz, dış dünya ile bağlantımızı kopardığımız, Cenab-ı Allah'ın huzurunda kıyama durduğumuz en önemli kulluğumuz. Binaenaleyh namazı öyle bir huşu ile, öyle bir huzur ile, öyle bir bu dünyadan bir kopuş ile kılmamız gerekiyor ki görenler bizi, bu kişi farklı bir alemdedir. Bu kişi bedenen aramızda ise de kalben ve ruhen farklı bir boyutta bulunmaktadır diye bizi gördüğünde bizim namaz kıldığımıza şahitlik etmelidir. Eğer uzaktan bakan bir kimse, o adam herhangi bir iş yapıyor, efendim hiç namaz kılıyormuş gibi bir görüntü arz etmiyor diye bir değerlendirmede bulunursa, burada kişinin namaz kılmağı meselesi şüpheli hale gelir. Bundan dolayı özellikle de Hanefi fıkhında ameli kesir dediğimiz, yani namazı sıradan bir davranışa çevirecek, namaz olmaktan çıkartacak, herhangi bir meşguliyetimiz seviyesine düşürmüş olacak olan hareketleri ameli kesir olarak değerlendirmişler. Yani namazda olmaması gereken hareketler, bu hareketler namaz içerisinde yapılırsa namazı tehlikeye sokar. Çok amel, ameli kesir, yani namaz dışı bir meşguliyeti namaz içerisinde çokça sergileyen bir kimse namazdan çıkmış sayılır. Çünkü namazda olan bir kimse namazda imajını dışarıya vermesi lazım. Nasıl mesela bir büyüğümüzün yanına gittiğimizde onun yanında elimizde telefonla meşgul olamıyor isek, efendim, veya başka bir işimizi onun yanına gittiğimizde bu işi halledeyim diye bir düşüncenin içerisine giremiyor isek, la teşbih, Cenab-ı Allah'ın huzurunda da namazda olduğumuzu hem kendimizin hem dışarıdan bizi müşahede edenlerin hissetmesi lazım gelir. Ameli kesir dediğimiz, efendim, adam namaza durmuş, orasını burasını kaşıyor, bir başını kaşıyor, bir kulağını kaşıyor, bir göğsünü kaşıyor, bir sırtını kaşıyor. Böyle bir kaşıntılı namaz olmaz. Yine mesela telefon çalmış, telefonu alıyor, efendim, mesaj yazıyor, şu anda namazdayım, bakamayacağım. Böylelikle namazda olduğu görüntüsünü vermeyen her türlü hareket namazı bozar. Ondan dolayı demişler ki ameli kesir, iki veya üstünde yapılan el hareketiyle oluşur. Yani mesela tek hareketle, diyelim ki secdeye gideceksiniz. Baktınız ki secdeye alnınızı koyacağınız yere, efendim, bir çakıl taşı veya bir işte olumsuz bir şey düşmüş. Onu tek hareketle oradan kaldırabilirsiniz. Ama efendim, cebimden mendilimi çıkartayım, güzel onu açayım, sereyim, öyle secde edeceğim yere koyayım diye bir eylemin içerisine girerseniz burada birden fazla hareket söz konusu. Dolayısıyla bu hareket sizin namazınızı bozar. Çünkü namazın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi huzur halidir. Yani kişinin huzurda olduğunu bilmesidir. Binaenaleyh huzura yakışmayacak hareketlerden uzak durmak lazım. Şimdi buradan hareketle sualinize cevap verecek olursak, telefon çalmış. Tabii namaza başlamadan önce telefonu sessize almak gerekir veya kapatmak gerekir. Daha doğrusu aslında telefonu normalde sessiz modda kullanmak lazım. Yani sizi arayan biri oldu mu dönersiniz veya mesaj atarsınız. Efendim böyle bazıları bakıyorum mesaj atmaktan iştinab ediyorlar. İlla konuşacak. Halbuki aradın, karşı taraf cevap vermedi. Belli ki müsait değil. O zaman iki satır bir mesaj yaz. De ki şunun için aradım. Müsait olduğunuzda bu konuyla ilgili geri dönüş yapabilirseniz memnun olurum. O da desin ki evet tamam. İşte yarın gelecek misin diye soruyorsun. Geleceğim veya gelemeyeceğim. İlla böyle bir muhabbet şeyine çevirmemek lazım. Evet. Telefonla muhabbet yapılmaz mı? Yapılır. Yani ararsın. Müsaitse kardeşin durumuna göre efendim anneni aradın, babanı aradın, halını, hatırını sorarsın. Detaylı bir şekilde onların seslerini duymak bile insana maddi manevi huzur verir. Ama illa böyle 10 defa, 20 defa üst üste çaldırmanın aramında bir lüzumu yok. Ala külli hal telefonu çalmış. İşte namazın içerisinde de tabii sessiz bir ortam olduğu için o ses birden ahengi bozuyor. Namazda kılanların huşuğunu bozuyor. Hatta bazı kimseler hepten böyle sessiz bir ortamda birden ortaya çıkan ses karşısında böyle sabırsızlanıyorlar. Neredeyse namazı bozup da müdahale edecek kardeşim. Kapatın şu telefonlarınızı. Nedir bu? Namazın ortasında telefon çalıyor. Tek hareketle susturabiliyorsa susturur. İşte bazı telefonlar var. Düğmesine pantolonunda bile olsa bastığında kapanıyor. Öylelikle susturabiliyorsa susturur. Ama yok öyle değil. Özellikle de yaşlı bir takım amcalarımız cebinden çıkartması lazım geliyor. O çıkarttıkça ses daha da böyle artıyor filan. Böyle bir durumda da anlayışlı olmak lazım. Yani birinin telefonu namazda çaldı diye kıyamet kopmaz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Evet tamam doğru değil. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmasını ilgilisinden isteriz ama telefonu çaldı diye de adama dinden imandan çıktı muamelesi yapmamak lazım. Şimdi bakıyorum mesela bu münasebetle de bunu söyleyeyim müsaadeniz olursa. Yani şimdi çocuklar camide serbestler. Onlara kısıtlama yok. Neymiş efendim? Camiden cemaatten soğumasınlar. E peki sinema salonuna gittiğinde de bağırsın çağırsın çocuk. Bir tiyatro salonunda da bağırsın çağırsın. Ben ilk hayatımda tokadı ilkokula gittiğim ilk gün yedim. Yani kimse de demedi ki ya bu tokadı bu çocuğa atıyoruz, bu okuldan soğur. Allah razı olsun atandan. Yani o eğitime karşı bir nefret o günden itibaren başladı. Ama camiye gelen kardeşim, babalar, anneler çocuklarınızı camiye getirin. Ama namaz vakti ümmeti Muhammed'in namazına mani olacak şekilde caminin içerisinde terör estirmelerine müsaade etmeyin. Şimdi bazı çocuklar haklı olarak, yani eskiden çocuklar sokakta büyüyordu. Tarlada, bağda, bahçede büyüyordu. Enerjisini atıyordu. Şimdi dört duvar arasında camiye geliyor, bakıyor yemyeşil bir saha. Anam diyor, tam böyle koşturacak, bağıracak, çağıracak bir ortam. Ama orada namaz kılanların iki kuruşluk bir huşuları var, o da gidiyor. Yani çocuk kürsüye çıkıyor, minbere çıkıyor, düştü, düşecek böyle insan tedirgin oluyor. Tam secdeye gideceksiniz, önünüze çocuk secdeye gitsen bir dert, kenara çeksen, çocuğuma niye dokundun diye baba, ana feryat ediyor. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bir amcanın telefonu çaldı diye kıyameti koparanlar, o çocuğun orada terör estirmesine müsaade etmemeliler. Namaz bittikten sonra, diğer namaza kadar caminin içerisinde istediğin gibi çocukla oyna. Bak de yavrum burası Allah'ın evi, Allah'ın misafiriyiz. Burada oyun serbest de. Ama namazda da yani bir zahmet yani çocuklarımıza namazın ehemmiyetini, güzelliğini anlatalım. Yani çocuk elbette çocuktur, çocukluğunu yapacak. Ama biz de çocuktuk Basri Hocam. Yani babamız bizi sağında tutardı. Eğer biraz kıpırdaşacak olursak namazdan sonra ikaz ederdi. Oğlum namaz vakti cemaatin huzurunu kaçırmayın. Efendi efendi namazınızı kılın. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Buna da dikkat edilmesi lazım geldiğini bu vesileyle hatırlatayım. Tabii kimsenin çocuğuna da bir şey denmiyor. Yani bir şey desen kıyamet kopacak, kavga çıkacak. Siz böyle yapıyorsunuz, çocukları camiden soğutuyorsunuz. Vallahi bir şey yaptığımız yok. Yani soğuyan kendi kendine havaların etkisi midir nedir?
Acaba soğuyor. Evde o kadar müsaade ediyorlar mı hocam?
Yok, evde öyle bir müsaade yok. Yani aman oraya dokunma, buraya dokunma, evet. Misafir odasına girme. Bu yanlış bir şey.
Değerli hocam, şimdi daha çok böyle Hanefi dışındaki mezheplerde rastladığımız, gördüğümüz böyle saflar arasında mesela bir adım, iki adım bir geçişler yapabiliyor insanlar, Müslümanlar. Nasıl bunu değerlendirmek lazım? Yani caiz midir bizim alışık olmadığımız bir şey? Mesela öndeki safta bir yer boşalıyor. Onu namazdayken dolduruyor.
Biz de Hanefilerde de dolduruyoruz. Fakat böyle sürekli adımlarla değil de bir adım atıyoruz, duruyoruz. Sonra bir adım daha atıyoruz. Dolayısıyla tek seferde iki hareket şeklinde değil de çünkü safların arasının açık olması doğru değil. Hazreti Peygamber Efendimiz saflarınızı sıklaştırınız diyor. Açık olan saflardan şeytan girer malinde bize nasıl saf tutacağımızı beyan ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh sürekli yürüme şeklinde değil de böyle kesik kesik bir adım atıp durup bir ikinci adım atarak safı tamamlamamız bize emrediliyor. Bir de tabii aslında cümlelerimin arasında var ameli kesir yani çok amel. Bu kişiden kişiye, kültürden kültüre değişiyor. Yani eğitimli bir toplumda, şehirli bir toplumda işte insanlar kaş göz işaretiyle anlaşırlar. Mesela bazen bakıyorsunuz ufak bir çocuk, annesi babası onu kaş göz işaretiyle ikaz ediyor. Ama köylü toplumlarda bakıyorsunuz orada yüksek sesle müdahale söz konusu oluyor. Niye? Bu örfe göre değişiyor. Hanefi mezhebi biraz daha böyle medeni bir bölgede geliştiği için, kırsaldan daha ziyade şehirlerde yayıldığı için ve daha çok acem arasında yani işte Türkler gibi
Arap sonradan olmayanlar.
Müslümanlar arasında yayıldığı için mesela biraz Türkler için derler ki asker toplum. Hani böyle kurala, disipline dikkat eden efendim namazları da böyle askeri inzibat gibidir. Şimdi gerçi Türkiye'mizde maalesef o hassasiyet böyle kayboldu ama Özbekistan'a gittiğimde baktım orada camiler gençlerle dolu elhamdülillah. Bakıyorsunuz böyle Ebu Hanife'nin anlattığı gibi bir namaz böyle disiplinli bir namaz kılınıyor. Hasılı kelam bu biraz da kültüre göre değişiyor. Yani bir yerde vardır ki adam birçok hareketi yapar ama ona göre şey sayılır. Az sayılır ama bazı yerlerde, bazı pozisyonlarda çok küçük bir hareket bile büyük sayılabilir. Dolayısıyla Hanefi mezhebi bu anlamda mezheplerin içerisinde en namaz hususunda namazdaki pozisyon, duruş itibarıyla en katı kuralları koyan mezheptir. Öyle işte kılık kıyafetinle oynayacaksın, mendilini çıkartıp efendim burnunu temizleyeceksin gibi şeyler Hanefi mezhebinde namazı bozan unsurlar olarak görülüyor.
Bir de şey sorayım hocam, bazen rastladığım oluyor, gördüğüm oluyor. Yaşlı amcayı yanındaki birisi mesela secdeden kalkarken yardımcı oluyor. Bu diğer kişinin yani kaldıran yardımcı olan kişinin namazını etkiler mi?
Tabii şimdi yani iki kişi yan yana namaz kılıyor. Biri öbürünün koluna giriyor, onu kaldırıyor, indiriyor. Bu dışarıyla bir bağlantı anlamına geleceği için burada yardımcı pozisyonunda olan kimsenin namazı sakatlanır. Diğer kimsenin namazına gelince o kudreti olmadığı için yani bu noktada bir acziyeti söz konusu olduğu için dışarıdan böyle yardım alması efendim bu bir insanın yardımı da olabilir, bir değneğin yardımı olabilir, eliyle bir yerden güç almak, kuvvet almak suretiyle olabilir. Onda bir ihtiyaç durumu, zaruret durumu söz konusu olduğundan dolayı Allahu alem onun namazına bir zarar gelmez. Ama namazdaki bir kimsenin dışarıdan birinin koluna girmesi, efendim onu kaldırması, indirmesi, bu kimse için bir ameli kesir sayılır. Böylelikle de namazı tehlikeye girmiş olur. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım.
Evet, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, Avrupa'dan gelen bir soru var. Bir soru içinde iki soru var. Oradaki değerli kardeşlerimiz, gençler şunu soruyor. Birinci olarak diyorlar ki, Avrupa'da yaşayabilir miyiz? Yoksa daha İslam'ı daha güzel yaşayabileceğimiz bir İslam ülkesine hicret etmemiz mi gerekiyor? İkinci soruları da şu değerli hocam, burada çalışma hayatı çok yoğun geçiyor, büyük bir bölümünü alıyor ve bizim İslami çalışmalara veyahut da eğitimimizi daha da ileri götürmeye, İslami eğitimimizi daha da ileri götürmeye vaktimiz kalmıyor. Bu konuda bize neler tavsiye edersiniz diyorlar.
Evet, gayet önemli iki soru kardeşlerimiz sormuşlar. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışalım. Birincisi, Avrupa gibi İslam'ın göreceli olarak yasaklarla anıldığı ülkelerde, işte mesela cami yapamıyorsunuz, cami yapsanız minareli yapamıyorsunuz, minareli yapsanız ezanı okuyamıyorsunuz. Ezanı okuyacak olsanız işte haftada bir defa cuma gününe müsaade ediyorlar. Gündüz vakitlerinde müsaade ediyorlar. Efendim çocuklarınızı başörtüyle okula gönderemiyorsunuz. Daha 3-4 yaşındaki çocuklarınıza kreşlerde, anaokullarında LGBT propagandası yaptırılıyor. Ve çocuklarınızı sizden almakla sizi tehdit ediyorlar. Yani ya bizim batılı değerlerimizi kabul edersiniz, bizim ak dediğimize siz de ak dersiniz, kara dediğimize kara dersiniz. Bu noktada bizim ak veya kara tercihimizi kendi dini tercihlerinizle değerlendirmeye kalkamazsınız türünden bir takım dayatmalar son zamanda daha da artarak devam ediyor. Öyle demokratik olduğunu, hürriyetçi olduğunu söyleyen batı dünyası, Avrupa'nın büyük bir bölümü ve özellikle de Kuzey Amerika, iş İslam olunca ve Müslümanların giderek toplumda söz sahibi olduklarını görünce kendi vatandaşlarının da Müslümanlığa karşı sempati duyması gibi bir gerçekle karşılaşınca o vahşi kapitalist yüzlerini göstermeye başlıyorlar ve dolayısıyla Müslümanlar ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi kendileri dini hayatlarını yaşamakta zorlanıyorlar. Kendilerini baskı altında hissediyorlar. Bir takım zorbalamalarla karşılaşıyorlar. Özellikle de kapalı olan kızlarımız, dini kisveyi üzerinde taşıyan insanlarımız bu noktada zorlanıyor. Batı'da mı? İşte Batı özellikle de tabii bundan 2-3 nesil önce Batı'ya gitmiş olanların çocukları, torunları bugün orada bir hayat tarzını benimsemiş durumdalar. Türkiye'ye geldiklerinde veya ait oldukları Müslüman ülkelere geldiklerinde kendilerini bir türde yabancı gibi hissediyorlar. Mesela geliyor Türkiye'ye, Türkiye'de kendini yabancı hissediyor. Gidiyor Almanya'ya, Almanya'da kendini yabancı hissediyor. Böylelikle iki tarafta da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Bu kardeşlerimiz ne yapmalılar? Bulundukları yerleri, maddi imkanları iyi olsa da, oradaki hayat standartları daha gelişmiş olsa da, oraları terk etmeleri gerekiyor mu, gerekmiyor mu meselesi aslında kişiden kişiye değişebilecek bir durum. Asıl olan kişinin Allah'a kulluğunu hakkıyla yerine getirebilme gayreti içerisinde olması. Yeryüzünün tamamı Allah'ın mülküdür. Bütün kainat Allah'ın mülküdür ve Allah alemlerin, bütün evrenin, yaratılmış olan her şeyin Rabbidir. Yani birileri burası Avrupa, burada Avrupa değerlerine katılırsınız ya da kendi ülkelerinize gidersiniz diye Avrupa'yı kendi malı gibi görmeye çalışabilir. Ama unutmamak gerekiyor ki yeryüzünün tamamı, yerküre ve gökyüzü, bütün kainat Allah'ındır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın topraklarında, yeryüzünde bir Müslüman dinini nerede daha güzel yaşayabilecekse oraya hicret etmek durumundadır. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Müslümanlar için hicret imani bir zorunluluktu. Yani hicret etmeyen kişinin imanı tekamül etmiş olmuyordu. Ama Mekke fetholunduktan sonra artık Mekke'den Medine'ye hicret etme mecburiyeti kalmadı. Fakat Mekke şartlarında bulunan, yani dinini yaşamakta zorluk çeken, namazını rahat kılamayan, abdestini alamayan bir kimsenin dinini rahat yaşayabileceği bir yere kendisini götürmesi gerekiyor. Özellikle de belki yetişkin olanlar dinlerini muhafaza etmekte bir güç, kuvvet sahibi olabiliyorlar. Ama onların okullarına çocuklarımızı teslim ettiğimizde, ki Türkiye'deki okullar da çok farklı değil. Yani Türkiye'deki eğitim sistemi de din öğreten, iman öğreten, İslam öğreten bir eğitim sistemi değil. Dinsizliği öğreten, Allahsızlığı öğreten. Bakıyorsunuz mesela doğa verdi diyor. Efendim kozmik verdi diyor. Kozmos verdi diyor. Böyle abuk subuk şeyler. Allah diyemiyorlar. Bu nimetleri bize Allah verdi diyemiyorlar. Ve çocuklarımız ilkokula saf imanla başlayan çocuklarımız liseden mezun olduklarında imanla dolu olarak mezun olmuyorlar maalesef. Müfredat imanlı gençlik yetiştirmek üzere kurulmuş bir müfredat değil. Baskın olan kültür böyle bir kültür değil. Ama göreceli olarak tabii, yani okuldan kalan vaktinde eğer aile bozulmamışsa ailesinde din diyanet görüyor. Mahalle bozulmamışsa mahallede din diyanet görüyor. Fakat batıda öyle değil. Yani okulda da, sokakta da, efendim dar çerçevede de çocuklarımız bir takım menfi propagandalara maruz kalabiliyorlar. Fakat bunun yanında bakıyorsunuz bazen hakikaten korunmuş yapılar oluyor. Çocuklar okuldan arta kalan zamanlarında camilere gidiyorlar, kurslara gidiyorlar, İslami merkezlere gidiyorlar. Buralarda Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, dini altyapılarını güçlendiriyorlar. Cumartesi, pazar camilerde yoğun etkinlikler oluyor. 7'den 70'e herkes camide bir meşguliyetin içerisinde oluyor. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki yani Türkiye'mizde bu kadar bir İslami ruh, böyle bir İslami canlılık yok. Dolayısıyla yani herkes için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Eğer bir dini yapının içerisinde, bir İslam merkezinin içerisinde, bir caminin, bir cemiyetin içerisinde kendimizin ve evlatlarımızın dinini, diyanetini koruyabileceğimizi %80 düşünebiliyorsak, öngörebiliyorsak buralarda kalabiliriz ve belki de Müslümanlığı güzel anlatarak, örnek olarak Müslüman olmayanların da Müslüman olmasına katkı sağlayabiliriz. Ama kendimizin veya çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın zaman içerisinde yabancılaşacağını, kendi kültürlerine, kendi dinlerine farklılaşacağını düşünüyorsak, böyle bir endişe taşıyorsak, o zaman buraları derhal terk edip Cenab-ı Allah'a kulluk yapabileceğimiz yerlere gitmemiz gerekiyor. Çünkü istatistikler gösteriyor ki Güney Amerika'da, işte Latin Amerika ülkelerinde oraya işte 100 sene önce Müslümanlar gitmişler. 120 sene önce, işte 1900'lü yılların başında oraya gidenler olmuş. Dördüncü nesilde Müslümanlık oranı %6'lara, %7'lere düşmüş. Yani 4 nesil, 5 nesil sonra kimse Müslüman olarak kalmamış. Dolayısıyla bu çok acı bir tablo. Herkes kendi dinini, diyanetini düşünmeli. İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası var biliyorsunuz. Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve evlatlarımı namazı dosdoğru kılanlardan eyle diyor. Binaenaleyh kişinin endişesi kendisinin ve evlatlarının namazı dosdoğru kılabileceği bir ortamı oluşturmak olmalı. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam getirdi çoluğunu, çocuğunu, efendim fi vadin gayri zi zer'in ekin bitmeyen, kuş uçmayan, kervan geçmeyen bir yere yerleştirdi. Sana emanet ettim ya Rabbi dedi. Yani Hazreti İbrahim aleyhisselam hanımı Hacer validemiz de oğlu İsmail'i işte çok müreffeh, işte maaşların çok yüksek olduğu, yaşamın, hayatın çok kaliteli olduğu göreceli olarak bir Avrupa ülkesine götürüp bırakmadı. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez, suyu olmayan çorak bir yere bıraktı, Allah'a emanet etti ve endişe olarak da kendisinin, zürriyetinin namaz kılıp kılmamasını bir problem olarak bizlere anlatıyor. Onun için dua ediyor. Ya Rabbi diyor, beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Binaenaleyh her Müslüman bu endişeyi taşımalı, bu ileri görüşü yapmalı. Ona göre eğer ben günden güne dinimi, imanımı kaybediyorsam, çoluğumu, çocuğumu bu toplumda muhafaza etmekte zorlanacaksam, yani görünen köy kılavuz istemez. Bu noktada bazen insanlar alışkanlıklarını terk etmekte zorlanabilirler. Bunun için de efendim dinine, imanına güvendiğimiz, samimi olduğuna, samimi bir Müslüman olduğuna itimat ettiğimiz kimselere danışmamız gerekiyor. Ya kardeşim siz nasıl yaptınız? Nasıl görünüyor? Hele de böyle ufak tefek acı tecrübeler yaşamışsa, mesela evladını göndermiş 5 yaşında kreşe, akşam çocuk gelmiş ki işte biz bugün erkek çocuğu etek giydik, kız çocuğu işte biz bugün pantolon giydik, ceket giydik, şapka taktık, bugün erkeklik günü. Kız çocuğu geliyor, erkeklik günü yaptık diyor biz. Erkek evladı geliyor, kız gibi giyindik. Yani cinsiyetsizleştirme propagandasına maruz kalıyor. Bunu gördükten sonra derhal buraları terk etmeleri. Türkiye daha iyi mi? Daha iyi olan da Türkiye şart değil. Yani illa Türkiye'ye geleceksin. Dinini nerede yaşayabiliyorsan, nerede kuruyabiliyorsan, yeryüzü Cenab-ı Allah'ındır. Nerede dinini yaşayabiliyorsan oraya doğru gitmek mecburiyetindeyiz. Şimdi ikinci kısma gelince, yani biz çok yoğun bir çalışma hayatı içerisindeyiz. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, akşam geliyoruz yorgun argın. Efendim ancak yatıyoruz, dinleniyoruz. Ne doğru dürüst ibadetlerimizi yapabiliyoruz, ne de efendim kendimizi dini anlamda geliştirebiliyoruz, kültürel anlamda bir şeyler yapabiliyoruz diye kardeşlerimizin şikayeti var. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Burada da tabii temel mesele şu. Yani çalıştığın bir yer senin sağlığından yiyorsa, evet iyi para alıyorsun ama günden güne sağlığını kaybediyorsun. İşte bir takım meslek grupları var böyle. Bunlar tehlikeli meslek gruplarına giriyorlar ve sağlığından fedakarlık yapıyorsun. Onun için buralarda mahrumiyet primi daha yüksek oluyor, daha erken emeklilik oluyor. Aynı şekilde beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı, din sağlığımızı da düşünmemiz lazım. Yani Allah bizi bu dünyaya kendisine kulluk yapmak üzere gönderdi. Elbette kulluk yapabilmek için karnımızın doyması lazım. Çoluğumuzun, çocuğumuzun karnının doyması lazım. Ama 3 kuruşa karnı doyuyorsa çoluk çocuğumuzun, bunu 300 kuruş yapmak için kendimizi yıpratmamız, dinimizden, diyanetimizden efendim taviz vermemiz, ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı kaybetmemizin bir anlamı yok. Dengeli bir hayat sürmek mecburiyetindeyiz. Eğer çalıştığımız ortam bizim dini hayatımızı olabildiğince güzel yaşamamıza mani bir hayatsa, geçici olarak burayı görmek lazım ve bir an önce buradan kurtulmaya, daha rahat şartlarda ücreti az olabilir. Efendim her gün et yiyeceğimize haftada bir et yeriz. Efendim her gün şunu yapacağımıza ayda bir yaparız. Ama önemli olan sabah namazını huzurla kılabiliyor muyum? Öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını huzurla kılabiliyor muyum? Çoluk çocuğumla beraber bir araya gelip onların din ve diyanetlerini daha güzelleştirme noktasında ilgilenebiliyor muyum? Kendi bilgimi tazeleyebiliyor muyum? Şimdi zaman zaman kardeşlerimiz soruyor, ben diyor 30 sene böyle namaz kıldım diyor. 30 sene sonra bir vesileyle farkına vardım. Oysa hepimizin Kur'an-ı Kerim ile olan ilişkimizi, Hazreti Peygamber Efendimizin hadisleriyle olan ilişkimizi fıkıh kitapları, tefsir kitapları ile olan ilişkimizi canlı tutmamız gerekiyor. Yani bir Müslüman düşünün ki günde bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyamıyor. Günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir bab okuyamıyor, bir bölüm okuyamıyor. Bu Müslüman dünyanın tamamını elde etmiş olsa da aslında zarardadır. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, "Men asbaha aminen fi sirbihi, muafen fi cesedihi ve indehu kutu yevmihi." Yani kim sabah olduğunda vücudunda herhangi bir rahatsızlık olmaz, güven içerisinde olur ve o günkü yiyeceği de yanında, dolabında varsa dünyanın bütün nimetleri kendisine verilmiş gibidir diyor. Dolayısıyla yiyemeyeceğimiz, tüketemeyeceğimiz servetler biriktirmek için çalışıp, çabalayıp dinimizden, diyanetimizden taviz vermemizin bir anlamı yok. Az olsun, öz olsun, buğday unu olsun demişler. Biz de aza kanaat ederiz. Efendim, çokça kazanma gibi bir telaşın içerisinde olmayız. Ama dini hayatımızı ideal bir seviyeye çekmek için bir gayret içerisinde oluruz. Çünkü Cenab-ı Allah niye bütün dünyayı elde etmedin diye bize hesap sormayacak. Ey kulum, ben seni sınırsız, sayısız nimetlerle donattım. Sen bu nimetlerin karşılığında bana ne kadar kulluk yaptın diye soracak. Binaenaleyh bizim endişemiz kulluk endişesi olmalı. Nasıl bir yerde, bir fabrikada, bir iş yerinde çalışıyoruz. Ay sonu veya hafta sonu bize ücret veriliyor. O ücreti helal ettirmek için canla başla çalışıyorsak, Allah'ın bize verdiği nimetlerin de tabiri caizse hakkını ödemek için gayret göstermemiz lazım. En büyük nimet Allah'ı tanıma nimetidir. Bu nimetin şükrünü eda etmek için Müslüman elinden gelen gayreti göstermeli. Ama şunu da yapmamak lazım. Yani bugün kurulu bir düzeni var bir kimsenin. Alternatif bir şey bulana kadar orada sabretmeli. Ben bugün efendim işimden gücümden ayrılayım. Ondan sonra 1-2 ay, 3-5 ay iş bulamayınca bu sefer daha büyük bir buhrana girecekse burada da kararları acele vermemek lazım. Müslümanın danışacağı, istişare edeceği, değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, "Eddin en nasiha." Din samimiyettir. Samimiyetle Müslümanların birbirlerinin hayrını istemeleridir. Dolayısıyla kendisinin hayrını isteyen bir Müslümanla oturmalı, konuşmalı. "Abi ben şu fabrikada çalışıyorum, evet şu kadar iyi bir para alıyorum ama bu benim akıl sağlığımı, ruh sağlığımı, beden sağlığımı yiyip bitiriyor. Ne tavsiye edersin? Nasıl yapayım?" Ne olur? Daha düşük dozda bir iş arayışı içerisine girer. Efendim atıyorum 10 bin euro aylık alacağına 2 bin euro alır. Ama daha fazla dinine, diyanetine vakit ayırmış olur. Daha huzurlu olur. Bunu yaparken de tabii kişiye özel çözümler bulmak lazım. Yani böyle genellemelerle derhal orayı bırak vesaire filan türünden böyle keskin adımlar da bazen pişman olabileceğimiz sonuçlar doğurabiliyor. Bundan dolayı çok dikkatli olmak ve sonradan pişman olacağımız şeylere de bulaşmamak gerekir diye kardeşlerime söylemek isterim.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi talakla ilgili bir soru var. Dinleyicimiz diyor ki, bir erkeğin eşine "sözümü geri aldım" veya "talakımı geri aldım" demesiyle boşama hükümsüz kalır mı? Talak geri döner mi?
Dönmez. Yani kurşunu sıktıktan sonra, kurşunu nasıl geriye alamıyorsanız, laf ağızdan çıktıktan sonra da onu artık geriye alamazsınız. Binaenaleyh bir insan evlendiği hanımını nasıl evlenirken sözlü olarak "ben seni eş olarak aldım, kabul ettim" diyerek evlilik nikahını, akdini akt ediyorsa, sözleşmesini yapıyorsa, bunu bitirmek için de "ben seni boşadım, evliliği bitirdim" türünden bir ifadeyle evliliği bitirebilir. Böylelikle aralarındaki evlilik bağı eğer üç bağ ile bağlıdır, bu üç bağın birini böylelikle kullanmış olur. Ama bazen böyle cahillik edip üçünü birden de söyleyenler oluyor. Onun için Cenab-ı Allah evliliğe başlamayı kadın erkeğin ikisinin de iradesiyle takdir buyurmuş. Yani kadın ben seni koca olarak kabul ettim diyor. Erkek de ben seni efendim karı olarak kabul ettim diyor. Böylelikle evlilik sözleşmesi akdi oluşmuş oluyor şahitlerin huzurunda. Ama evliliği sonlandırmak, evliliği bitirmek erkeğin sözlü iradesiyle olurken kadının sözlü iradesi burada yeterli değil. Niye? Çünkü kadınlar fevri davranabiliyorlar. Erkekler az konuşmalı, mümkünse hiç konuşmamalı ve evlendikten sonra boşama gibi kelimeleri sözlüklerinden çıkarmaları gerekiyor. Efendim ben çok sinirlendim, çok kızdım. Zaten kimse muhabbet halinde bu lafları etmez. Elbette sinirlenen, kızan, efendim asabiyet katsayısı yükselen kimseler bunları söylerler. Ama bu gibi noktalarda bu lafızları hayati bir durum söz konusu olmadan kullanmamak lazım. Kullandıktan sonra da yapacak bir şey yok. Allah hepimizi affetsin.
Amin. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.